Küçük Arı, Chris Cleave. 6. Ayrım. Arkasındaki ekranda John Stewart vardı, gülüyordu, konuğu da gülüyordu. Kendimi daha iyi hissettim. Bir sürü yerde dumanların yükseldiği o yaz, gülmek için bir şeyler bulmak zorundaydın. Ya gülecektin, ya bir süper kahraman kostümü giyecektin, ya da bilimin her nasılsa kaçırdığı bir çeşit orgazmı deneyecektin. Adımlarımı hızlandırarak lobiye indim. İki polis memuru şapkaları ellerinde, kocaman deri ayakkabıları mermerlerimin üzerinde, birbirlerine yakın bir şekilde duruyorlardı. Genç olan dehşetli biçimde kızarmıştı. "Çok özür dilerim," dedim. Resepsiyondaki kıza dik dik baktım. "Sarah O'Rourke mu?" "Summers." "Anlayamadım bayan." "Sarah Summers, benim profesyonel adım." Daha yaşlı olan polis ifadesiz bir yüzle baktı bana. "Bu özel bir mesele, Bayan O'Rourke. Gidebileceğimiz bir yer var mı?" Onları birinci kattaki toplantı odasına götürdüm. Pembe ve eflatun tonları, uzun cam masa, neonlar. "Size bir kahve ikram edebilir miyim ya da çay? Yani demek istiyorum ki çay mı kahve mi çıkacağını size kesinlikle garanti edemem. Makinemiz biraz..." "Belki otursanız daha iyi olur Bayan O'Rourke." Memurların yüzleri pembemsi ışık altında doğal olmayan bir şekilde parlıyordu. Bilgisayarda renklendirilmiş siyah beyaz film adamları gibi duruyorlardı. Kel olan daha yaşlıydı. Belki 42 yaşındaydı. Genç, kırpık sarı saçlısı 22 ya da 24 yaşlarında olabilirdi. Hoş dudakları vardı, dolgun ve çekici. Şahane biri değildi ama duruşu ve konuşurken saygılı bir biçimde yere bakışı beni yerime mıhlamıştı. İkisi de şapkalarını mor renkli buzlu camın üzerine koydular. Şapkaları temiz, beyaz parmaklarıyla döndürdüler. Sanki şapkalarının durması gereken kritik açıyı temel eğitimlerinde tecrübe etmişler gibi ikisi de aynı anda durdurdular. Bana baktılar, cep telefonum cam masanın üzerinde sabırsızlıkla çaldı. Mesaj geldi, gülümsedim. Andrew olmalıydı. "Size bazı kötü haberlerimiz var Bayan Rourke," dedi yaşlı memur. "Ne demek istiyorsunuz?" Düşündüğümden daha saldırgan bir ifadeyle konuşmuştum. Adamlar masanın üzerinde duran şapkalarına baktılar. Yeni gelen mesaja bakmam gerekiyordu. Elimi telefona uzattığımda iki adamın eksik parmağımın yerindeki çıkıntıya baktıklarını gördüm. "Aa, bu mu? Tatilde kaybettim. Tam olarak bir plajda." İki polis memuru birbirlerine baktılar. Bana döndüler. Yaşlı olan konuştu. Sesi aniden çatallaşmıştı. "Üzgünüz Bayan O'Rourke." "Ah, lütfen üzülmeyin. İyiyim gerçekten. Artık iyiyim. Sadece bir parmak ne de olsa." "Onu kastetmedim Bayan O'Rourke. Korkarım size söylememiz gereken. Bakın, samimi söylüyorum, parmaksız yaşamaya alışıyorsunuz. Önce büyük bir iş olduğunu düşünüyorsunuz, sonra öteki eli kullanmayı öğreniyorsunuz." Başımı kaldırınca karanlık ve ciddi yüzleriyle bana baktıklarını gördüm. Neon lambalar çatırdadı, duvar saatinde yeni bir dakika eskisinin yerini aldı. "Asıl komik olan ne biliyor musunuz? Onu hala hissedebiliyorum. Parmağımı diyorum, eksik olanı. Bazen ciddi biçimde sızlar. Kaşımak isterim ama orada bir şey yoktur. Bazen rüyamda parmağımın yeniden büyüdüğünü görürüm ve onsuz yaşamayı öğrenmiş olmama rağmen geri geldiği için mutlu olurum. Aptalca değil mi? Onu özlüyorum, anlıyor musunuz? Sızlıyor." Genç memur derin bir soluk alıp not defterine baktı. "Kocanız bu sabah saat 9 civarında evinizde bilinci kapalı halde bulundu Bayan O'Rourke. Çığlıkları duyan komşularınız 999'u arayarak sinir krizi geçiren bir adam olduğunu bildirdiler. Adrese ulaşan polisler saat 9.15'te ikinci kattaki odanın kapısını zorlayarak içeri girdiler ve Andrew O'Rourke'un bilinci kapalı halde buldular. Memurlarımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ambulans geldi, acil müdahale yapıldı. Ama ne yazık ki Bayan O'Rourke, kocanızın saat neredeydi? Saat 9.30'da öldüğü kesinleşti." Polis defterini kapadı. "Çok üzgünüz bayan." Telefonumu aldım. Son mesaj gerçekten Andrew'dandı. "O kadar üzgünüm ki," diyordu. Üzgündü. Telefonumu sessiz konuma aldım, kendimi de. Sessizlik bütün hafta devam etti. Eve giderken takside gürledi. Charlie'yi yuvadan alırken inledi. Annemlerle telefonda konuşurken patladı. Cenaze levazımatçısı meşe ve çam tabutların göreceli faziletlerini anlatırken kulaklarımda kükredi. The Times'ın ölüm ilanları editörü son birkaç ayrıntıyı sormak için telefon ettiğinde gırtlağını temizledi. Şimdi de bu soğuk, yankılanan kiliseye kadar takip etti beni sessizlik. 4 yaşındaki bir süper kahramana ölüm nasıl açıklanır? Felaketin bu kadar çabuk gelişi nasıl anlatılır? Ben bile kabullenememiştim. Polisler Andrew'un öldüğünü söylediklerinde aklın bilginin devamını almayı reddetmişti. Sıradan bir kadının ve gündelik belalarla uğraşmak için iyi donanımlı olduğumu sanırdım. Bölünen sevişmeler, yazı işleriyle ilgili çetin kararlar ve arızalı kahve makineleri. Zihnim bunları kabullenmeye hazırdır. Ama Andrew'un ölümü hala fiziksel olarak imkansız bir şey gibiydi. Bir noktada yeryüzünün %70'inden fazlasını kaplıyordu Andrew. Ve şimdi buradayım. Andrew'un sade meşe tabutuna bakıyorum. Klasik bir seçim bayan. Kilisenin geniş sahanlığında çok küçük duruyordu. Sessiz, hasta edici bir rüya. Anne babam nerede? Kilisenin en ön sırasında oğlumu kollarımla sarmış otururken titremeye başladığımı fark ettim. Papaz metiyesine başlamıştı. Kocamdan geçmiş zamanda söz ediyordu. Bu işi gayet zarif bir şekilde yapıyordu. O anda onun geçmişte Andrew'la hiç işi olmadığını, baş yazılarını kontrol etmediğini ya da onu kırılmış bir saat zembereği gibi içinde hissetmediğini anladım. Charlie kollarımda kıpırdanarak Andrew öldüğünden beri günde 10 kez sorduğu sorusunu tekrarladı. Anne, babam şimdi tam olarak nerede? Kulağına eğilip fısıldadım. Babam bu sabah cennetin çok güzel bir köşesinde Charlie. Orada da güzel büyük bir oda var. Kahvaltıdan sonra hepsi oraya gidiyorlar. Bir sürü ilginç kitap ve yapacak şey var. Ah, orada resim ve boyama da var mı? Evet, orada resim ve boyama var. Babam resim mi yapıyor? Hayır Charlie, baban pencereyi açıp gökyüzüne bakıyor. Ürpererek kocamın ölüm sonrası hayatını ne kadar zaman hikaye edeceğimi merak ettim. Birkaç söz daha, sonra ilahiler. Eller dirseklerimden tutup dışarı çıkardılar beni. Mezarlıkta yerdeki derin bir çukurun yanında durduğumu fark ettim. Takım elbiseli 6 cenaze levazımatçısı, püsküllü yeşil ipek halatların üzerindeki tabutu aşağı indiriyorlardı. Bunun kilisenin önündeki sehpanın üzerinde duran tabut olduğunu anladım. Tabut hedefine ulaştı. Adamlar hünerli bilek hareketleriyle ipleri geri çektiler. Bunu her zaman yaptıklarına bahse girerim diye düşündüğümü hatırlıyorum. Birisi elime bir parça toprak tutuşturdu, onu çukura atmaya davet edildiğimi, hatta zorlandığımı kavradım. Kenara yürüdüm. Düzgün, temiz çim halı mezarın kenarlarına yayılmıştı. Aşağı baktım ve tabutun derinliklerde solgun bir şekilde parladığını gördüm. Batman bacağıma sıkıca tutundu ve benimle birlikte karanlığa baktı. Anne, Bruce Wayne adamlar o kutuyu neden çukura koydular? Şimdi bunu düşünme hayatım. O hafta uzun saatleri Charlie'ye cenneti açıklayarak geçirmiştim. Her odayı, her kitap rafını ve kum havuzunu anlattım. Andrew'un cismi varlığından hiç söz etmedim. 4 yaşındaki oğlumdan bedenle ruhun ayrılmasını anlamasını beklemenin fazla olacağını düşündüm. Şimdi geriye baktığımda Kingston upon Thames ile Gotham şehrinde aynı anda yaşayabilen bir çocuğu küçümsemiş olduğumu düşünüyorum. Oturup ona usul usul açıklamış olsaydım bu ikilikle çok mutlu olabilirdim. Çömelip kolumla oğlumun omzunu sardım. Ona şefkat göstermek için yapmıştım bunu ama başım dönüyordu. Belki de beni de çukura yuvarlanmaktan koruyan tek şeyin Charlie olduğunu kavradım. Daha sıkı tutundum. Charlie ağzını kulağıma yaklaştırıp fısıldadı. Babam şimdi nerede? Fısıldayarak cevapladım. Baban cennetin tepelerinde Charlie. Yılın bu zamanında çok popülerdir oralar. Orada çok mutlu olduğunu sanıyorum. Babam yakında geri gelecek mi? Hayır Charlie, insanlar cennetten geri dönmezler. Bunu konuşmuştuk. Charlie dudaklarını sarkıttı. Anne dedi yeniden, bu kutuyu neden aşağıya koydular? Sanırım güvende olmasını istediklerinden. Ah, daha sonra gelip geri mi alacaklar? Hayır Charlie, sanmıyorum. Charlie gözlerini kırptı, yarasa maskesinin içindeki yüzü onları kavrama gayretiyle gerilmişti. "Cennet nerede anne?" "Lütfen Charlie, şimdi değil. O kutunun içinde ne var? Bunu sonra konuşalım canım, olur mu? Annen sersemlemiş durumda." Charlie bana baktı. "Kutunun içinde babam mı var?" "Baban cennette Charlie." "Bu kutu cennet mi?" dedi Charlie bağırarak. Herkes bize bakıyordu, konuşamadım. Oğlum çukura baktı, sonra kesin bir dehşet içinde bana baktı. "Anne onu dışarı çıkart, babamı cennetten çıkart." Sıkıca omuzlarından kavradım. "Ah Charlie lütfen, anlamıyorsun. Çıkart onu, çıkart onu." Oğlum kıvrılarak ellerimin arasından kurtuldu, çok çabuk olmuştu. Çukurun iyice kenarında durdu. Dönüp bana baktı, sonra yavaş yavaş öne doğru ilerledi. Ama çim halı çukurun kenarını kapatmıştı ve üzerine basınca ayağının altından kaydı. Charlie arkasında uçuşan peleriniyle mezarın içine düştü. Tok bir sesle Andrew'un tabutunun üzerine kondu. Diğer insanlardan tek ve telaşlı bir çığlık yükseldi. Sanırım Andrew öldüğünden beri sessizliği bozan ilk sesti bu. Çığlık zihnimde çınladı, çınladı. Midemin bulandığını hissettim. Her yer delicesine sallandı. Hala diz çökmüş vaziyette çukurun kenarına eğildim. Aşağıda karanlıkta oğlum tabutu yumrukluyor. "Baba, baba çık dışarı!" diye haykırıyordu. Tabutun kapağına yapışmış, yarasa ayakkabılarını mezarın duvarlarına yerleştirmiş. Kapağı kapatan vidaları açmaya çalışıyordu. Çukurun kenarından kollarımı aşağıya uzattım. Charlie'ye kollarıma tutunması için yalvardım. Sanırım artık beni hiç duymuyordu. Oğlum önceleri nefes nefese bir inançla uğraşıyordu. Batman yenilmezdi. O, Penguin'i, Puffin'i ve Mr. Freeze'i aldatmıştı. Oğlumun kafasında bu yeni sorunun üstesinden gelememe gibi bir ihtimal söz konusu değildi. Hırs ve öfke içinde bağırıyordu, pes etmeyecekti. Ama şimdi kalbimin onarılmaz biçimde ne zaman parçalandığını düşündüğümde bunun, oğlumun parmakları meşe kapağın üzerinde 10. kez kaydığında, o küçük kaslarındaki bezginliği ve kuşkuyu gördüğüm an olduğunu anlıyorum. Cenaze törenine katılanlar mezarın etrafında toplanmış, ölümün kendisinden daha kötü olan, ölümün ilk keşfinin dehşeti karşısında felce uğramışlardı. İlerlemeye çalıştım ama kollarımdaki eller beni geri çekiyordu. Ellerinden kurtulmaya çalıştım ve mezarın çevresindeki dehşete kapılmış yüzlere bakarak "Neden kimse bir şey yapmıyor?" diye düşündüm. Ama ilk olmak zordur, çok zordur. Sonunda mezara atlayıp oğlumu almaları için dışarıdaki ellere uzatan küçük arı oldu. Charlie çamura bulanmış maskesi ve pelerini içinde tekmeliyor, vuruyor, deli gibi çırpınıyordu. Geri gitmek istiyordu Charlie. "Hayır, hayır, hayır!" diye çığlıklar attığında diğerleri çim halının kenarına giderek avuç dolusu topraklarını mezara atarken aradan sıyrılıp onu kucaklayarak geri çeken de küçük arıydı. Oğlumun çığlıkları insafsızca uzun bir süre devam etti. Zihnim bir sopranonun sesiyle kırılan şarap kadehleri gibi bu sesle parçalanacak mı diye düşündüğümü hatırlıyorum. Birkaç gün sonra Andrew'un Irak ve Darfur'da bulunmuş olan savaş muhabiri eski bir arkadaşı arayıp savaş sonrası bunalımı için kendisinin de gittiği bir danışmanın adını verdi. "Çok naziksin," dedim ona, "ama ben savaşta değildim." Mezarın çevresinde bağrışmalar kesildikten sonra Charlie'yi yukarı çektim, kucakladım. Başını omzuma dayadı, tükenmişti. Yarasa maskesinin deliklerinden gözyaşlarının aktığını gördüm. Cenazeye katılanların tek sıra halinde ağır ağır otoparka doğru ilerlemelerini seyrettim. Kasvetli giysilerin üzerinde rengarenk şemsiyeler açılmıştı. Yağmur başlamıştı. Küçük arı arkamda durdu, mezarın yanında durup birbirimize baktık. "Teşekkür ederim," dedim. "Önemli değil," dedi küçük arı. "Herhangi birini yapacağı şeyi yaptım sadece." "Evet," dedim. "Hiç kimsenin yapmaması dışında söylediğin doğru." Küçük arı omuzlarını silkti. "Dışarıdan biriysen daha kolaydır." Ürperdim, yağmur şiddetini artırdı. "Bu hiç bitmeyecek," dedim. "Sence küçük arı?" "Ay ne kadar kaybolsa da günün birinde yine parlayacaktır. Köyümde böyle derdik biz. Nisan yağmurları Mayıs çiçeklerini getirir. Bizde de böyle derler." Birbirimize gülümsemeye çalıştık. Kendi toprağımı mezara atamadım ama elimden bırakacak gibi de görünmüyordum. 2 saat sonra mutfak masasında bir an için yalnız kaldığımda toprağı hala elimde tuttuğumu fark ettim. Masa örtüsünün üzerine bıraktım. Mavi pamuklu örtünün üzerinde küçük bej rengi bir toprak. 5 dakika sonra geri geldiğimde birisi toprağı kaldırmıştı. Birkaç gün sonra The Times'daki ölüm ilanında köşe yazarının cenazesinde dokunaklı manzaraların yaşandığı yazıyordu. Andrew'un editörü, kupürü krem rengi ağır bir zarfın içinde buruşuk bir başsağlığı notu ile birlikte gönderdi. 3. Eğer bu hikayeyi evdeki kızlara anlatacak olsaydım, basit dehşet sözcüğünü de açıklamam gerekirdi. Bu söz benim köyümdeki insanlar için farklı şeyler ifade eder. Sizin ülkenizde yeterince korkmamışsanız gidip bir korku filmi izleyebilirsiniz. Sinemadan geceye çıktıktan sonra bir süre bu dehşet her yerdedir. Belki katiller evinizde yatmış sizi bekliyorlardır. Çünkü evinizde bir ışık yanıyordur ve siz ışıkları kapattığınızdan emin olduğunuz için böyle düşünürsünüz. Aynada makyajınızı temizlerken kendi gözlerinizde tuhaf bir bakış görürsünüz. Bu siz değilsinizdir. Bir saat için ele geçirilmişsinizdir ve kimseye güvenmezsiniz. Sonra bu duygu yavaş yavaş yok olur. Sizin ülkenizde dehşet, ondan yana bir derdiniz olmadığını kendinize hatırlatmak için aldığınız bir dozluk bir şeydir. Ben ve köyümdeki kızlar için ise dehşet bir hastalıktır ve bizi hasta eder. Ayağa kalkıp kendiliğinden kapanan büyük kırmızı sinema koltuklarını arkanızda bırakarak, tedavi edebileceğiniz bir hastalık değildir. Bu iyi numara olurdu. Eğer bunu yapabilecek olsaydım, bana inanın çoktan fuayede olurdum. Büfeci çocukla birlikte güler, tereyağlı patlamış mısırları, İngiliz sterlinleriyle değiş tokuş eder, şöyle derdim. Ah Tanrı'ya şükür hepsi geçti. Hayatımda gördüğüm en ürkütücü filmdi. Bir dahaki sefere ya bir komedi ya da öpüşmeli romantik bir film seyredeceğim. Ama belleğinizdeki filmden bu kadar kolay kurtulamazsınız. Nereye gitseniz oynar. Yani size bir sığınmacı olduğumu söylediğimde sığınacak bir yer olmadığını anlamalısınız. Bazı günler benim gibilerin ne kadar çok olduğuna şaşırırım. Şu anda bile binlercesi okyanusu geçiyor. Bizim dünyamız ve sizinki arasındaki okyanusu. Kaçakçıları biz götürmeleri için para ödeyemeyecek durumdaysak kargo gemilerine kaçak olarak bineriz. Karanlıkta yük konteynerlarında. Karanlıkta sessizce nefes alarak aç gemilerin tuhaf çınlamalarını duyarak, mazot ve boya kokusunu koklayarak, motorların gürültüsünü dinleyerek. Bütün gece uykusuz. Denizin derinliklerinden gelip geminin içinde titreşen dalgaların şarkısını duyarak. Hepimiz fısıldaşır, dua eder, düşünürüz. Peki ne düşünürüz? Fiziksel güvenliği, zihinsel barışı. Bütün bu düşsel ülkeler artık fuayede sunuluyor. Büyük çelik bir gemide saklanmıştım ama dehşet de içimde saklanmıştı. Ana vatanımı terk ettiğimde kurtulduğumu düşünmüştüm ama açık denizde kabuslar görmeye başladım. Ülkemi her şeyi bırakarak terk ettiğimi düşünecek kadar toydum. Oysa çok ağır bir yük taşıyordum beraberimde. Benim içinde bulunduğum kargoya Times Nehri'nin ağzında indirdiler. İskele tahtasını yürüyerek geçmedim. Beni gemiden mülteci memurlarınız taşıdılar ve gözetime koydular. Gözetim merkezinin şakası yoktur. Bu konuda ne söyleyebilirim? Sisteminiz çok zalim ama çoğunuz bana karşı nazik davrandınız. Bağış kutuları gönderdiniz, dehşetimi çizmeler ve renkli tişörtlerle donattınız. Onun tırnaklarını boyayacak şeyler gönderdiniz, ona kitaplar ve gazeteler gönderdiniz. Artık dehşet kraliyet İngilizcesi konuşabiliyor. İşte bu sayede şimdi sığınma ve sığınaklardan konuşabiliyoruz. Ve bu sayede az sonra size neden kaçtığımdan biraz bahsedebileceğim. Size yemin ederim bu hayatta erkeklerin size yapabileceği öyle şeyler vardır ki daha önce kendinizi öldürmeniz en iyisidir. Bunu bir kere öğrendiniz mi gözleriniz her an o adamların geleceği anı arar. 6. ayrımın sonu sayfa 67, devamı 7. ayrımda.